Ayrım 14 ve İhtilal, Altan Öymen, sayfa 163. 7. Bölüm, İspatçılara Gece Yarısı Darbesi. Demokrat Parti içindeki iç muhalefet nasıl başladı? İspat hakkı isteyen 11 milletvekili. Sayıları artınca yönetimin tepkisi de artıyor. Fevzi Lütfi Kara Osmanoğlu'nun sorguya çekilişi. 19 milletvekili ihraç edilebilir mi? Ve yeni bir parti doğuyor. Demokrat Parti grubunun 12 Eylül 1955 günkü toplantısındaki görüşmelerde kendini gösteren parti içi muhalefet hareketi partinin tarihinde ilk değildi. Daha önceki kitaplarda anlatmıştım, burada bir özet yapayım. 1946'nın Ocak ayı başında kurulan Demokrat Parti'nin 1950'ye kadarki muhalefet döneminde de partinin dört kurucusu Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Koraltan o zamanki parti içi muhaliflerince çok eleştirilmişti. Tartışmalar sonunda aralarında Mareşal Fevzi Çakmak'ın da bulunduğu milletvekilleri Demokrat Parti'den ayrılıp Millet Partisi'ni kurmuşlardı. Eski DP müfettişi olan Osman Bölükbaşı da onlara katılmıştı. 1950 seçiminde Millet Partisi'nden bir tek Bölükbaşı Kırşehir'den milletvekili seçilmişti. 1953 Temmuz'unda Millet Partisi hakkında dini siyasete alet ettiği iddiasıyla soruşturma açılmış, partinin tüm faaliyeti mahkeme kararıyla men edilmişti. 1954 yılının Ocak ayında ise davanın açıldığı Sülh Ceza Mahkemesi partiyi kapatmıştı. Millet Partisi'nin yerine Cumhuriyetçi Millet Partisi CMP kurulmuştu. 1950-1954 arasındaki iktidar döneminde DP'nin içinden bir parti daha çıkmıştı. Profesör Remzi Oğuz Arık ve Cezmi Türk başta olmak üzere bazı DP'li milletvekilleri hükümete bir süre grup içinde muhalefet ettikten sonra ayrılıp Köylü Partisi'ni kurmuşlardı. 1954 seçiminde CMP Bölükbaşı dahil 5 milletvekili çıkarırken Köylü Partisi hiç çıkaramamıştı. Köylü Partisi bir süre meclis dışı muhalefet yaptıktan sonra Cumhuriyetçi Millet Partisi ile birleşecekti. Birleşik Parti'nin adı Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi CKMP olacaktı. DP'de 1955 Eylül'ünde gelişmekte olan bu defaki parti içi muhalefet hareketine gelince, onun öncüleri 4-5 ay önce verdikleri bir yasa önerisiyle ortaya çıkmışlardı. 11 kişiydiler. Önerilerinin konusu ispat hakkıydı. Kendilerine de ispatçılar deniliyordu. Ama 12 Eylül günkü, geçen bölümde anlattığımız grup toplantısında o 11 kişilik girişimi aşan çok daha yaygın bir muhalefet hareketi kendini göstermişti. İspat hakkı. İspat hakkı sözünü bu kitap dizisini izlemiş olan değerli okurlarım hatırlarlar. 1954 yılında çıkarılan ve basına karşı ağır yaptırımlar getiren ünlü 6334 sayılı kanunun görüşmeleri sırasında muhalefetten ve basından bari ispat hakkı tanınsın isteği gelmişti. Gazeteciler bu hakkı Yargıtay'ın 1949'daki bir içtihadı birleştirme kararının sonucu olarak kullanamıyorlardı. Ama 1954'e kadar kanunlardaki basın suikastının kapsamı o kadar geniş ve cezaları o kadar ağır değildi. Bu yüzden ispat hakkının yokluğu yüzünden çıkan sorunlar o kadar büyük değildi. 1954'te çıkarılan 6334 sayılı kanundan sonra ise gazetecilere açılan davalarda sık sık şöyle bir durum ortaya çıkıyordu. Diyelim ki bir bakan hakkındaki yolsuzluk belgeleri elinize geçti. Siz eğer bunlara dayanarak kesin bir yorum da yapmadan bakan hakkında şu iddialar var diye bir haber yayınlarsanız savcılar size hemen dava açıyordu. Ama siz gazeteci olarak kendinizi savunurken o iddianın varlığını ispat edecek belgeleri ortaya koyup doğruyu yazdım diye kendinizi savunamıyordunuz. Böyle bir hakkınız yoktu. O belgeler %100 kesinlikle gerçeği tespit etse ve o gerçek ilgili bakanın ömür boyu hapis yatmasını gerektirse bile siz o haberi yazdınız diye hapis cezası alacaktınız. Ayrıca size ve gazete sahibine astronomik para cezaları da uygulanacaktı. Bakana ise eğer hakkında meclis soruşturması açılıp da meclis kararıyla Yüce Divan'a sevk edilmezse hiçbir şey olmayacaktı. Zaten mecliste de o yıllardaki durum şuydu. Bakanlar hakkında kendileriyle ilgili suç iddiaları ne kadar somut olursa olsun meclisçe soruşturma açılması usulü çoktandır kullanılmaz olmuştu. Milletvekillerinin bakanlar hakkında soruşturma önergesi vermeleri mümkündü. Ama o önergelerin meclis çoğunluğunca kabul edilmeleri bir yana görüşülmeleri bile mümkün olmuyordu. Muhalefet milletvekillerince verilen o önergelerin görüşülmesine bir türlü sıra gelmiyordu. Bu iş böyle devam ettikçe de bakanlar ne kadar ağır iddialar altında kalırlarsa kalsınlar o iddialardan sorumlu tutulamıyordu. O iddiaları yazan gazeteciler ise iddialarının doğruluğunu kesinlikle ispat edecek durumda olsalar bile suç işlemiş olup cezaevinin yolunu tutuyordu. Demokrat Partili 11 milletvekili işte bu durumu değiştirmek istiyordu. 6334 sayılı kanunun ağır hükümleri karşısında bari ispat hakkını tanıyalım diyorlardı. Bu amaçla hazırladıkları yasa önerisiyle 1949 yılından kalan içtihadı birleştirme kararını kaldırmak istiyorlardı. İspatçı 11'ler. 11'ler veya ispatçılar diye anılan bu milletvekilleri Demokrat Parti'nin genç ve iyi yetişmiş milletvekillerindendi. Yaş ortalamaları 43 civarındaydı. Üçü Menderes'in daha önceki kabinelerinde bakanlık yapmışlardı. Benim siyasal bilgilerdeki iktisat hocalarımdan Fethi Çelikbaş onlardan biriydi. Menderes'in ilk kabinelerinde İşletmeler Bakanlığında ve Devlet Bakanlığında bulunmuştu. Ayrıca partinin en yüksek karar ve yürütme organı olan Genel Yönetim Kurulu'nun üyesiydi. O sırada 43 yaşındaydı. Bir diğeri aynı kabinede Ticaret Bakanlığı yapan 41 yaşındaki Enver Güreli'ydi. Üçüncüsü de orduda albay rütbesindeyken ayrılıp siyasete katılan, meclise geldikten sonra da Ulaştırma ve Milli Savunma Bakanlıklarında bulunan 50 yaşındaki Seyfi Kurtbek. Ayrıca siyasetin daha sonraki dönemlerinde siyasi hayatlarına başka partilerde devam edecek, parti yöneticiliği ve bakanlık yapacak olanlar da vardı. Okulları, meslekleri, yaşları ve daha sonra üstlenecekleri görevleriyle birlikte onların da isimlerini yazalım. Ekrem Alican, SBF, Maliye Müfettişi, 39 Maliye Bakanı, Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı. Turan Güneş, Hukuk, SBF Öğretim Üyesi, 35, Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı. İbrahim Öktem, Doktor, 51, Milli Eğitim Bakanı. Raif Aybar, SBF, İdareci, 40, Devlet Bakanı. Meclisin renkli simalarından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin eski öğretim üyesi Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi 35 ile Diyarbakır Milletvekili Çiftçi ve Tüccar Mustafa Ekinci'yi 51 ve Ankara Milletvekilleri Doktor Muhlis Bayramoğlu 53 ile hukukçu Şeref Kamil Mengü'yü de 42 sayarsak ispat hakkı önerisini imzalayanların ilk 11'ini tamamlamış oluruz. Öneri 1955'in Nisan ayında meclise verilmişti. Bu ilk 11'in 1950'li yıllarda siyasi hayatımızdaki önemi çok büyüktü. Çünkü hatırlayalım, 1954 seçiminde meclisin 541 milletvekilinden 502'sini kazanmış olan bir iktidar var. Muhalefetin milletvekili sayısı 31'i CHP'li, 5'i CMP'li olmak üzere 36'dan ibaret. 3 de bağımsız var. Onları da sayarsak mecliste Demokrat Partili olmayanların toplam sayısı 39. 39'a karşı DP'lilerin sayısını tekrar edelim. 502. Demokrat Parti'nin 1954 seçimindeki zaferi böyle bir zafer. Ve iktidardaki parti kazandığı o seçim zaferiyle büyük bir özgüvene kavuşması ve muhalefete ve basına karşı daha tahammüllü olması gerekirken bunun tam tersini yapmış. Üçüncü bölümde anlattık. 1954 seçiminden önceki basın kanunuyla basın özgürlüğüne vurduğu darbeden sonra 1954 seçiminden sonra da yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmış, yargıçları, Yargıtay Başkanı üyeleri dahil görevden alma yetkisini Adalet Bakanı'na veren yasayı çıkarmış. Ayrıca üniversite profesörlerini görevden ayırma yetkisini Milli Eğitim Bakanı'na vermiş. Seçim kanunundaki değişiklikle muhalefetin devlet radyosundan sesini işittirme hakkının son kalıntılarını da yok etmiş. Kırşehir'in seçmenlerini bir muhalefet partisine oy verdiler diye illerini ilçe yaparak cezalandırmış. Bu gidişten vazgeçmesi yolundaki istekleri, telkinleri, ricaları hep reddediyor. Zaman zaman ortaya çıkan bahar havaları da uzun sürmüyor. Oysa ülkede muhalefet partilerine oy vermiş olan seçmen oranı %40'tan fazla. Ama seçim kanunumuzdaki il bazındaki çoğunluk sisteminin getirdiği sonuç bu. O %40'ın üstündeki oyların sahibi olan seçmenler iktidarın gidişinden rahatsız. İşte o DP'li 11 milletvekilinin ispat hakkı teklifiyle attıkları o adım bu yüzden önem taşıyor. O gidişi değiştirebilecek ve o gidişten rahatsız olanlara umut verecek bir hareket gibi görünüyor. Sarol olayı. Hareketin önemi kamuoyundaki yankılarından da anlaşılıyordu. Gazeteler, dergiler, ispatçılarla ilgili haberlere, yorumlara dönemin şartları içinde mümkün olduğu kadar geniş yer veriyordu. Gerçi DP'nin 502 milletvekili arasındaki 11 kişi çok küçük bir azınlıktı ama o azınlıktakilerin sayısının artabileceği anlaşılıyordu. Üstelik 11'leri haklı çıkaran olaylar da giderek artıyordu. Sarol olayı diye anılan bir olay bunlardan biriydi. Özeti şuydu. Metin Toker'in Akis dergisinde Devlet Bakanı Doktor Mükerrem Sarol hakkında birkaç yayın yapılmıştı. Sarol'u anlattım. Adnan Menderes'i gençliğinden beri tanıyordu. 1954 seçiminden sonraki hükümette basın işlerine bakan devlet bakanı olmuştu. Ama bir yandan da Türk Sesi adındaki bir gazetenin sahibi olarak basın hayatının içindeydi. O dönemde hükümetin basınla ilgili metotları malum. Tüm ilanların çok büyük kısmını oluşturan resmi ilan ve reklamların ne kadarının hangi gazeteye verileceğine hükümet karar veriyordu. Yani hükümetin basınla ilgili bakanı Mükerrem Sarol. Bu pratikte şu demekti. Bakan Mükerrem Sarol gazete sahibi Mükerrem Sarol'un gazetesine verilecek ilanların da ne kadar olacağını belirliyordu. Gazetelere kağıt dağıtılmasında da durum öyleydi. İzmit Kağıt Fabrikası'nda imal edilen gazete kağıdının miktarı sınırlıydı. Bunların ne kadarının hangi gazetelere tahsis edileceğini hükümet belirliyordu. Dışarıdan ithal edilebilecek kağıdın ithal müsaadesini vermek de hükümetin kontrolü altındaydı. Eğer size verilen kağıt miktarı tirajınız kadar gazete basmaya yetmiyorsa, aradaki farkı kara borsadan alacağınız pahalı kağıtla kapatmak zorundaydınız. Tabii madalyonun öteki yüzü de vardı. Eğer size verilen kağıt tirajınızdan daha fazlaysa ve eğer isterseniz o fazlalığı kara borsadan satıp ek gelir elde edebilirdiniz. Ayrıca hükümetin yani basın işlerine bakan bakanın elinde gazetelerle ilgili daha başka yetkiler de vardı. Devlet dairelerinin ve iktisadi devlet teşebbüslerinin hangi gazetelere ne miktarda abone olacağını belirlemek, banka kredisi kullanmak isteyen gazete sahiplerinin ihtiyacının karşılanmasını sağlamak veya önlemek onlar arasındaydı. Akis bütün bu açılardan gazete sahibi Sarol'un gazetelerle ilgili devlet bakanlığı görevini yürütmesini eleştiriyordu. Bunun nedenlerini de Sarol zamanındaki bazı uygulamaları örnek göstererek anlatıyordu. Bunların belgeleri de vardı. Sarol'un tirajı hayli düşük olan Türk Sesi gazetesinin bazı yüksek tirajlı gazetelerden daha fazla resmi ilan aldığına dair belgeler. Veya bir kısım devlet daireleriyle birlikte bazı ilkokulların bile Türk Sesi gazetesine abone olduğunu, o gazetelerin ambalajları açılmadan bir yerlere yığılıp bırakıldığını gösteren fotoğraflar. Bunlar ve benzeri belgeler Akis'te yer aldı. Siyasi çevrelerin, o arada Demokrat Partili milletvekillerinin de konusu oldu. Mahkemeden beraat, Yargıtay'dan bozma kararı. Sarol hakkındaki bu yayınlar dolayısıyla Akis'in sahibi ve sorumlu müdürü Metin Toker hakkında kamu davası açılmıştı. Aynı zamanda da Türk Sesi gazetesinin sahipliğini daha önce başkasına devrettiğini ilan etmişti. Dava sırasında daha da ilginç bir gelişme olmuştu. Toker ve avukatları mahkemeye iddialarının doğru olduğunu belirten belgeleri vermişlerdi. Onunla da kalmamışlardı. Mahkemeye ayrıca Sarol'un gazetesini devrettiğinin belgesi diye gösterdiği belgenin bir muvazaanın belgesi olduğunu kanıtlayan noterlik belgesi sunmuşlardı. Bu belgeye göre Sarol gerçekte gazetesini başkasına devretmemiş, devrediyormuş gibi yapmış. Mahkeme bütün bunları gördükten sonra Metin Toker'in beraatine karar vermişti. Ama Yargıtay yürürlükteki o içtihadı birleştirme kararına atıfta bulunarak bakanlarla ilgili iddiaları ispat etme hakkı Yüce Divan'ın dışındaki mahkemelerde yoktur demiş ve kararı bozmuştu. İlk mahkemedeki dava yeniden başlamıştı. Metin Toker'in yayınlarının doğruluğunu ispat etmesine rağmen ceza görüp hapse girmesi ihtimali artmıştı. Yıl sonuna doğru o ihtimal gerçekleşecekti. Toker 7 ay 20 günlük cezası için Ankara cezaevinin Ankara Hilton diye anılan koğuşuna girecekti. Akis okurları başta olmak üzere tarafsız veya muhalif basını izleyenler Metin Toker örneğine bakarak ispatçı 11'lerin ne kadar haklı olduğunu görüyorlardı. Başta Başbakan Adnan Menderes olmak üzere Demokrat Parti'nin üst düzey yöneticileri ise malum o ispat hakkı teklifine başlangıçtan beri karşıydılar. Menderes teklifin verilişi sırasındaki siyasi sohbetlerinde o konuyla dalga geçiyordu. İspat hakkından söz ederken kelimeleri hatırlayamamış gibi yapıyor. Neydi teklifin adı? İsmail Hakkı mıydı? Diye soruyordu. Ama 1955 ayının Eylül ayına gelinince iş artık dalga geçme aşamasını geçmişti. İspatçılara katılımlar. Demokrat Parti içindeki bu muhalefet hareketi 12 Eylül'deki grup toplantısından ve meclisin aynı gün tatile girmesinden 3 gün sonra yeni bir gelişme gösterdi. Partinin en ağır toplarından Genel Yönetim Kurulu üyesi Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, ispat hakkı teklifini haklı bulduğunu belirten bir demeç verdi. Bununla da kalmadı. İspat hakkı için Nisan ayında meclise verilmiş olan kanun teklifine o da imzasını attı. Karaosmanoğlu Manisa bölgesinde büyük çiftlik sahibi bir politikacıydı. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden itibaren muhalefet saflarında yer almıştı. 1925'te Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın genç üyeleri arasına katılmış, 1930'da Serbest Fırka'ya girmişti. 1950'den itibaren Menderes kabinelerinde Devlet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yapmıştı. O imzayı attığı sırada 55 yaşındaydı. İspat hakkı teklifinin ilk imzacıları olan 11 milletvekili aradan geçen zaman içinde bir fire vermişlerdi. Emekli albay ve eski bakan Seyfi Kurtbek, Menderes'in isteğine uymuş imzasını geri almıştı. İmza sayısı 10'a inmişti. Karaosmanoğlu'nun imzasıyla yeniden 11'e çıktı. Üstelik o yeni 11. imza partinin en yetkili organı olan Genel Yönetim Kurulu'nun üyesiydi. Bununla 15 üyeli kurulun Fethi Çelikbaş'tan sonra bir üyesi daha ispatçı olmuştu. Bu başbakan ve genel başkan Adnan Menderes'i çok rahatsız etti. O sırada bir gelişme daha oldu. Partinin bir başka ağır topu da ispat hakkı teklifine imza attı. Doktor Ekrem Hayri Üstündağ. O da Demokrat Parti'ye muhalefet döneminde katılmış olan ünlü bir doktordu. Demokrat Parti'ye muhalefette de büyük katkısı vardı. İktidara geçişinden sonra da Menderes kabinelerinde Sağlık Bakanlığı da yapmıştı. Birkaç gün sonra da bu imzaların arkası geldi. Bursa'nın genç milletvekili Sabahattin Çıracıoğlu da teklife imzasını attı. Bu gelişme meclisin 12 Eylül günü yeniden tatile girmesinden hemen sonra oluyordu. Ayrıca parti yönetiminin yoğun bir faaliyet içinde olduğu haftalara rastlıyordu. Ekim ayının 15'inde Demokrat Parti'nin 2 yıl gecikmeyle toplanacak olan büyük kongresi vardı. Parti o kongreye hazırlanma süreci içindeydi. Kongre öncesinde 15 üyeli Genel Yönetim Kurulu'nun toplanması ve kongreye sunacağı raporu hazırlaması gerekiyordu. O hazırlıklara katılıp raporu imzalaması gereken 15 üyeden biri de Karaosmanoğlu'ydu. İspat hakkına attığı imza ile kurulun çoğunluğunun o konudaki görüşüne karşı olduğunu ilan etmişti. 14. ayrımın sonu. Sayfa 172.